Ayrım 26, sayfa 249. Marsilya'nın en büyük kütüphanesi 20. yüzyılın başlarında kabare olarak kullanılan trafiğe kapalı Belsunce Caddesi'ndeki bir binanın Alcazar'ın yerine inşa edilmişti. Camdan yapılma ön cephesi ayna gibi parlayan modern bir yapıydı. Müzikolün anısını yaşatmak için mimarlar Belle Époque üslubundaki cam ve demirden kapı sundurmasını korumuşlar ya da yeni baştan yapmışlardı. Cam kapıların üzerindeki strüktür, binanın diğer kısımlarının modern dizaynıyla son derece uyumsuzdu. Dipnot, Belle Époque. Güzel dönem anlamına gelen Fransızca sözcük. 1900 ile 20. yüzyılın başlarına, özellikle 1. Dünya Savaşı'na kadarki refah ve mutluluk dönemine verilen ad. Janus bu bilgileri, özellikle de kültürle ilgili olanları nasıl aklında tuttuğunu bilmiyordu. Ancak belleğindeki kırıntıları hatırladığını görmek onu mutlu ediyordu. İçeri girmemize izin vereceklerinden emin misin? Takma kafana dedi Şampuan. Bizi kütüphanede görmek hoşlarına gidiyor. Kültürün serseri yanı. Üstelik kışın bize karşı daha cana yakın davranıyorlar. Soğuk bizim en iyi dostumuz. Şampuan doğru söylüyordu. Güler yüzle karşılandılar. Hatta kel kafanın leş gibi kirli çantasını emanete değil, bakım malzemelerinin konduğu beton bir odaya bırakılmasını bile kabul ettiler. Janus çok sinirliydi. Katil ardında sürekli onun yoluyla kesişen bir iz bırakıyordu. Cevabını bulamadığı bir sürü soru vardı. İnsanı canlandıran, kendine getiren soğuk, bir pınar gibi antik çağa dalmaya karar vermişti. Kütüphane bir ışık kulesiydi. Cam çatıdan giren güneş ışınları beyaz duvarlara, asma merdivenlere, camlı asansörlere vuruyordu. Birçok kattan oluşan yüksek bina, fil dişi kule ifadesiyle birebir örtüşüyordu. Şampuan, biraz şekerleme yapmak düşüncesiyle ellerini ovuşturarak boş bir koltuğa doğru yönelmişti bile. ''Benimle geliyorsun.'' diye uyardı Janus. ''Nereye?'' ''Gazetelerle başlayacağız.'' Janus, interaktif bir kioskta bölgesel basının dijital arşivini inceledi. Hızlı bir araştırma sonucunda 17 Aralık 2009 tarihinde Sormio koyunda cesedi bulunan bir Delta kanal sporcusu ile ilgili bir dizi yazıya ulaştı. Gazetelerin çok kısa olarak verdiği habere göre adamın kimliği belirlenememişti. Kazanın hangi koşullarda meydana geldiği de bilinmiyordu. Janus biraz daha araştırdı, başka yazıya rastlayamadı. Komiser Jean-Luc Grosnier büyük bir beceriyle olayı basından gizlemeyi başarmıştı. Her ne olursa olsun komiserin soruşturma ekibi huzur içinde çalışabilmiş olmalıydı. Araştırmasını biraz daha genişletti. Ancak daha fazla bir şey öğrenemedi. Dijital arşivden çıktı. Aslında olay hakkında Güneybatı bölge köşelerinin hepsinden daha fazla şey biliyordu. Kütüphaneye gelirken metroda Claudine'in verdiği otopsi raporunu okumuştu. Sansasyonel değil, net bilgiler vardı. Özellikle de biri çok önemliydi. Otopsiden 24 saat sonra yapılan toksikoloji analizinde Tsevan Sokov'un kanında aşırı dozda eroin saptanmıştı. Tıpkı Philip Drew'daki gibi. Başını kaldırdı, mitoloji bölümünü arıyordu. Her katta çepeçevre bir balkon vardı ve büyük levhalarda beyaz üstüne siyah harflerle konuların ve bilim dallarının adları yazılıydı. Üçüncü kata çıkıyoruz dedi Janus levhayı. Üç uygarlık görünce. Asma merdiveni yöneldiler. Janus kütüphanedeki topluluğu gözlemliyordu. Üniversiteliler çiçeği andıran lambalarla aydınlatılmış büyük masaların etrafında çalışıyordu. Bazıları duvar boyunca sıralanmış koltuklarda inekliyordu. Rafların arasında dolaşıp kitap arayanlar da vardı. Yaş ortalaması 20 civarındaydı. Bütün ten renkleri vardı. Kitapları ile cep telefonları arasında gidip gelen aklı bir karış arada havada beyazlar, dış dünyaya kayıtsız düşünceli siyahlar, birbirlerini dirsekleriyle dürtecek kıkır kıkır gülüşen Asyalılar, kitapların önünde toplanmış beyaz takkeli ve sakallı mağribiler, fil dişi kule aynı zamanda Babil Kulesi'ydi. Janus kendini tanıdık bir ortamda hissediyordu. Modern dekor, kitaplar, ciddi ortam ona aşina geliyordu. O da hayatının bir döneminde öğleden sonralarında bu tür yerlerde geçirmişti. Üçüncü kat, mitoloji, 291-1 Antik Çağ inanışları, 292. Kitap sırtlarına göz atmaya başladı ve neyi aradığını bildiğini fark etti. Diodoros Skeliotes'in Bibliotheca Hystericae'si, kitap 4. Ovidus'un Metamorfosis'i, kitap 7 ve 8, demek ki bu kitapları daha önce de araştırmıştı. Bir anda yüreğinin daraldığını hissetti. Katil olabilir miydi? Dipnot, Bibliotheca Hystericae. Tarih kitaplığı anlamına gelen bu kitap Türkçe'ye çevrilmedi. Metamorfosis, Değişişler adıyla 1935 yılında, Dönüşümler adıyla da 1994 yılında Türkçe'ye çevrildi. Hayır, bu bilgiler genel kültürle ilgiliydi. Tıp eğitiminin yanı sıra kuşkusuz tarih veya felsefe eğitimi de almış olmalıydı. Zaten bu iki yazarın biyografisini ezbere anlatabilirdi. Diodoros M.Ö. 1. yüzyılda Roma yönetimi altında yaşamış bir Yunan tarihçiydi. Ovidus ise M.Ö. 43 ve M.Ö. 17 yılları arasında yaşamış, yazdığı Ars Amatoria adlı kitap ahlaksız bulunarak sürgüne yollanmış bir Latin şairdi. Dipnot: Ars Amatoria. Kitap Türkçe'ye Aşk Sanatı 1943-1987 ve Sevişme Yolu 1935 adlarıyla çevrildi. Bu iki kitabın yanı sıra bu eserler hakkında yazılmış denemeleri de aldı. Oturacak bir yer aradı. Rafların arasındaki koridorun dip tarafında uyuyan şampuanı gördü. O da masalardan uzak bir köşedeki bir koltuğa oturdu. Not defterini çıkardı ve Minotaros'la ilgili bölüm bulmak için sayfaları çevirmeye başladı. Bilmediği yeni bir şey yoktu. Janus sadece bir ayrıntıyı saptadı. Bu efsane bir tür boğa lanetinin göstergesiydi. Minos zaten bir boğanın oğluydu. Zira Zeus, Europa'yı elde edebilmek için boğa kılığına girmişti. Daha sonra Minos'un karısı da bir boğaya tutulmuştu. Ardından da insan bedenli, boğa başlı bir canavar doğurmuştu. Efsane boyunca varlığını sürdüren bir tür hayvan geni. Bu ayrıntı katil için bir şeyler ifade ediyor olabilir miydi? Başka bir olgu daha Janus'un dikkatini çekti. Minotaros'un hikayesiyle İkaros'unki arasında bir bağ vardı. İkaros, Minos'un canavarını kapattığı labirentosu yapan mimar Dadalios'un oğluydu. Ariadne'ye bir yumak iplik kullanma fikrini veren de oydu. Aslında İkaros ve Dadalios'un hikayesi Minotaros hikayesinin devamını oluşturuyordu. Minos, Tesisus'un kaçışındaki mimarın parmağı olduğunu öğrenince çok öfkelenmiş ve onu oğlu İkaros'la beraber labirentosa kapatmıştı. Baba ile oğul da bal mumundan ve tüyden kanatlar yaparak buradan kaçmışlardı. Bu hikayelerde çözülmesi gereken şifre neydi? Katil neden bunları seçmişti? Kronolojiyi takip etmiyordu. Zira Minotaros'tan önce İkaros'u öldürmüştü. Başka efsanelerden esinlenerek başka cinayetler de işlemiş miydi? Not defterini kapatırken bu iki mit arasındaki başka ortak nokta daha olduğunu fark etti. Her seferinde bir baba ile oğlu söz konusuydu. Minos ile Minotaros, Dadalios ile İkaros, güç sahibi veya deneyimli bir baba, canavar veya beceriksiz bir oğul. Katil bu mitleri bu baba-oğul ilişkisi nedeniyle mi seçmişti? Bir mesaj mı vermeye çalışıyordu? Canavar bir oğul muydu? Ya da tam tersine çocuklarının yerine koyduğu kurbanlarına saldıran çılgın bir baba mı? Janus salondaki duvar saatine baktı. 16 olmuştu. Hava kararmaya başlıyordu. Bu kitaplar arasında çok değerli saatlerini kaybettiği için kendine kızdı. Hemen diğer işiyle ilgilense hiç fena olmayacaktı. Tenekeyi, şu beynine metal saplı olan tanığı bulmalıydı. Sıra numaralarına göre kitapları yerlerine koydu ve hala uyumakta olan şampuana doğru ilerledi. Onu uyandırmaya giderken geri döndü ve bölüm danışma masasına yöneldi. İki genç hanım bilgisayarların ardında alçak sesle laflıyordu. Karşılarında durdu ve onları selamladı. Onu görünce ne tiksintiyle yüzlerini buruşturmuşlar ne de geri çekilmişlerdi. İyi bir başlangıçtı. Affedersiniz. Evet, dedi kütüphaneci kadınlardan biri. Diğeri yeniden klavyesiyle ilgilenmeye başlamıştı. Janus koridor 292'yi işaret etti. Buraya düzenli olarak gelen bir ziyaretçi daha dikkatinizi çekti mi? Mitoloji ve antik çağ inançları bölümüne. Sizin dışınızda kimse. Bugünü mü kastediyorsunuz? Hayır, son Noel'de. Benim tek sürekli müşterim sizdiniz. Janus çenesini kaşıdı. Sakalları zımpara gibi sertleşmişti. Özür dilerim diye devam etti yumuşak bir sesle. Bazı hafıza sorunlarım var. Ben buraya sık geliyor muydum? Her gün. Tam olarak ne zaman? Aralık ortasından itibaren sanırım. Sonra kayboldunuz ve işte yine buradasınız. Parçalar kafasında şekilleniyordu. Şu veya bu şekilde Aralık ayı ortasında İkaros cinayetini öğrenmişti. Buraya da katil hakkında yaptığı araştırma çerçevesinde İkaros mitiyle ilgili bilgi toplamak için gelmişti. Sonra 22 Aralık'ta evsiz çetesinin saldırısına uğramıştı. Bu nedenle de Marsilya'dan ayrılmıştı ve Matthias Freire'ye dönüşmüştü. Janus gülümseyerek kütüphaneciyi selamladı. Aslında kendine gülümsüyordu. Kendi izlerinin peşinden gidiyordu. O, hayatını tersten yaşayan bir adamdı. Yargıç Logal'in koca bir kafası vardı. Bu sözün gelişi değildi, fiziksel bir olguydu. Kafası o denli genişti ki, kulakları neredeyse omuzlarının ortası hizasındaydı. Maymunu andıran yüz hatları, basık bir burnu, kalın dudakları ve biçimsizliğini daha da arttıran kalın çerçeveli gözlüğü vardı. Anais sinirlenmemeye kararlıydı. 30 dakikadan beri ona Minotaros olayın girdisini çıktısını anlatmaya çalışıyordu. Sorgu yargıcı raporunu okuyacak zaman bulamamıştı. Gardaki ceset ile Goetheri kumsalındaki çifte cinayet arasındaki ilişki, Bordeaux'da psikiyatrlık yapan 2009 sonunda ise Marsilya'da bir evsiz olarak yaşamış Matias Freire'nin bu davadaki rolü ve kaçışı, askeri Hecat 2 tüfeği kullanan güya ÖDGA şirketinden çalınmış bir Q7'ye binen siyahlar giyinmiş iki adam üzerindeki şüphe. Sorgu yargıcı kımıldamıyordu. Ne düşündüğünü anlamak imkansızdı. Ya hiçbir şey anlamıyordu ya da hayatı kendisi için karmaşık hale getirmek gibi bir niyeti yoktu. Tüm bunlardan anladığım, dedi yargıç, bu davadaki bir numaralı şüphelimiz, tanık. Peki tanık diyelim, o kaçtı ve siz onu hala bulamadınız. Marsilya'da görülmüş. Onların polisiyle temasa geçtim. Herkes peşinde, bizden kaçamaz. Ona söylenen hiç de böyle değildi. Ama şu an içerikten çok üsluba önem veriyordu. Sorgu yargıcının güvenini kazanmak istiyordu. Yargıç kemik çerçeveli gözlüğünü çıkardı ve göz kapaklarını ovuşturdu. Neden oraya geri dönmüş olabilir? Çok tuhaf, öyle değil mi? Belki de oranın aranacağı en son yer olduğunu düşündü. Ya da böyle davranmasının özel bir sebebi vardı. Nasıl bir sebep? Anais cevap vermedi. Varsayımlarıyla ortaya çıkmak için çok erkendi. Somut olarak, diye devam etti sorgu yargıcı yeniden gözlüğünü takarken, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Cumhuriyet'in oyuncak askeri ses tonuyla konuştu. Dosyanın bir numaralı tanığıyla ilgili aramalara katılmak için Marsilya'ya gitmek istiyorum. Bu gerçekten sizin göreviniz mi? Evet, polis merkezinin ekip amiri Jean-Luc Grosnier'le konuştum. Ona yardım edebileceğimi düşünüyor. Kaçağı tanıyorum. Bana söylenen de bu. Evet. Anais imayı duymazdan geldi. Makineli tüfek gibi konuşmak için derin bir nefes aldı. Sayın yargıç, soruşturma Bordeaux'da yerinde sayıyor. Bütün güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledik. Philip Duru ile Maktul ile karşılaşma ihtimali olan evsizleri sorguladık. Köpeğinin izini bulmaya çalıştık. Ona nereden yemek bulduğunu araştırdık. Kayıp giysilerinin peşine düştük. Uyuşturucu kaynaklarını araştırdık. Garın, evsizlerin takıldığı yerlerin, şehrin tüm ölü noktalarının altını üstüne getirdik. Bordeaux'un 500 km çevresindeki yerlerde imajen, katilin hayvanı kullanmakta kullandığı anestezik stoklarını inceledik. Tüm bunlara rağmen hiçbir şey elde edemedik. Olay yerinde olduğunu düşündüğümüz dolaylı bir tanığımız Patrick Bonfils vardı. Karısıyla birlikte öldürüldü. İşte soruşturmada vardığımız yer. Tanık yok, ipucu yok, herhangi bir iz de yok. Elimizdeki tek şey Matias Freire'nin, namı diğer Victorianus'un bakım çukurunun raylarında bıraktığı parmak izleri. Ekibim araştırmalarını Bordeaux'da sürdürebilir. Ancak benim görevim Freire'nin yakınlarında olmak ve Freire Marsilya'da. Sorgu yargıcı kollarını göğsünde kavuşturdu ve hiçbir şey demeden ona dikkatle baktı. Gözlük camlarının ardından ne düşündüğü anlaşılmıyordu. Anais'in bir bardak suya ihtiyacı vardı ama istemeye cesaret edemedi. Odanın dekoru birden somut bir görünüm kazanmıştı. Le Gall, alışıldık PVC klasörleri, çelik masa ve dolapları, akrilik yer döşemelerini kaldırarak ofisini yeniden düzenlemişti. Onların yerine başka bir yüzyıla ait eşyalar koymuştu. Kat kat rafları olan cilalı ahşap dolaplar, keçe kaplı sandalyeler, yün halı, geçen yüzyıl başlarının bir noter bürosu. Tuhaf bir şekilde tıkalı burnuna rağmen bir yerlerden tütsü kokusu geliyordu. Bu koku yargıcın gizli kalmış bir yanını açığa vurur gibiydi. Budist miydi? Yoksa Himalayalarda trekking yapmaya tutkun biri miydi? Sorgu yargıcı hala konuşmuyordu. Anais bir üst vitese geçmek zorunda olduğunu hissetti. Oturduğu yerden kalkmadan öne doğru eğildi, dirseklerini çalışma masasına dayadı ve ses tonunu değiştirdi. Sayın yargıç, birbirimize hikaye anlatmayalım. Bu davada büyük oynuyoruz, siz ve ben. Biz genciz. Herkes ilk fırsatta açığımızı yakalamak için bekliyor. Bana güvenin. Bir tarafta Bordeaux'da bir kaçak tarafından işlenmiş ritüel bir cinayet, diğer tarafta Bask ülkesinde işlenmiş çifte cinayet. Ve iki olay arasındaki tek bağ da Matias Freire, yani namı diğer Victorianus. Benim görevim de oraya gidip onu saklandığı yerden çıkarmak. İki günlüğüne Marsilya'ya gitmem için bana izin verin. Sorgu yargıcı sevimsiz bir şekilde gülümsedi. Anais'in bu coşkusu, bu yeni yetmelere has haddini bilmezlik, onu eğlendiriyor gibiydi. Herkes rolünü kendi repertuarına göre oynuyordu. Sizin fikriniz tam olarak ne? Freire'yi bir kenara bırakırsak orada ne bulacağınızı düşünüyorsunuz? Anais doğruldu ve gülümsedi. Le Gall'in gözlüğünün ardında bütün sınavlardan başarıyla çıkmasını ve bugün bu masanın ardında oturmasını sağlayan zekayı ilk kez keşfetti. Janus'un daha önce de Marsilya'ya kaçtığını düşünüyorum. Korkuyordu. Ayrıca onun da bir şeylerin peşinde olduğuna inanıyorum. Neyin? Bilmiyorum. Belki de başka bir cinayetin. Anlamıyorum. Öldürüyor mu, soruşturma mı yapıyor? Her ikisi de olabilir. Başka bir cinayetten söz edildiği kulağınıza geldi mi? Bir seri katil olduğunu mu düşünüyorsunuz? Anais iki elini havaya kaldırdı. Bu tanımlamadan hoşlanmıyordu. ve üstelik bu kadar ileri gitmek için çok erkendi. Suça bağlı şiddet ilişkilerini çözümleme sisteminin kayıtlarını incelediniz mi? Diye üsteledi sorgu yargıcı. Elbette. Ayrıca Rosny karargahını da aradım. Sonuç alamadım. Ancak bu tamamen zabıt kriterlerine bağlı ve tamam biliyorum bu varsayımları nereden çıkarıyorsunuz? Cafcaflı binlerce cümle kurabilirdi ama doğrudan gerçeği söyledi. İçgüdülerim. Sorgu yargıcı yeniden uzun uzun onu inceledi. Küçük noter yavaş yavaş ifadesiz ve anlaşılmaz bir Buda'ya benziyordu. Sonunda uzun bir nefes verdi ve deri sümenini kaldırdı. İçinden beyaz bir kağıt çıkardı. Anais, kağıdın ağır, asil ve ipeksi dokusunu fark edebiliyordu. Eski tarz kağıtlardandı. Şu balo davetiyelerinde kullanılanlardan. Ne yapıyorsunuz? Sizi görevlendiriyorum başkomiser. Anais'in çenesi titredi. Ben davadan mı alındım? Görevlendiriyorum, dedi sorgu yargıcı. Tek tek heceleri vurgulayarak. Fransızca konuşuyorum değil mi? Sizi Marsilya'ya gönderiyorum. Ceza kanunu 18. madde 4. bent. Bir sorgu yargıcı, gerçeğin ortaya çıkarılması için gerekliyse soruşturmayı yapan kişiyi Fransa'nın her yerine gönderebilir. Anais bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyordu. Çok kolay olmuştu. Ekibin burada soruşturmayı sürdürecek mi? Soruşturmanın ve ekibinin başına yeni birinin atacağını söyleyelim. Demek olay buydu. Sorgu yargıcı konuşmasına izin vermişti. Ancak zarlar en başında atılmıştı. Hatta Deversat bile dünden beri bu durumdan haberdardı. Bağırıp çağırması, öfkelenmesi, kapıyı vurup çıkması gerekirdi. Ama aslında bu umurunda değildi. Onu tek ilgilendiren Marsilya'ya gitmekti. Soruşturmanın başında kim olacak? Morissette, Halit tecrübe sahibi biri. Anais gülümsemesine engel olamadı. Morissette'in merkezdeki rakabı ölü gömücüydü. Çünkü hep mezarlıkların yakınlarındaki karakollarda çalışmıştı. Ay sonunu getirmek için ölümleri teyit ederek, ölüm raporları hazırlayarak 30 yıl hizmet vermişti. Her ölüm teyidi için prim alan bir komiserdi. Üstün zekaya sahip bir katilin izini sürebilecek ne enerjisi ne de süreti vardı. Yargıç kağıdı Anais'e itti. Başkomiser tam alacakken Legol elini kağıdın üzerine koydu. Şu siyahlar giymiş iki adam. Baskı ülkesindeki katiller. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Anais sadece kendine sakladığı ipucunu düşündü. Kimya ve ilaç sanayi alanında faaliyet gösteren Metis'in balıkçı ile hanım arkadaşının öldürülmesiyle bir bağlantısı olabilirdi. Şimdilik hiçbir şey diye yalan söyledi. Ne var ki dava düşündüğümden çok daha kapsamlı. Kapsamlı mı? Ne anlamda? Bir şey söylemek için çok erken sayın yargıç. Sorgu yargıcı kağıdı bıraktı. Anais alıp okudu. Bu Fransa'nın güneybatısı için pasaportuydu. Belgeyi cebine koydu. Tütsü kokusu ortama tuhaf bir dini hava katıyordu. 2 gün diye kestirip attı Legol ayağa kalkarken. Yarın cumadan itibaren. Bileğinde kelepçeleri ve imzalı itirafıyla Matthias Freire'yi pazartesi günü bana bu büroya getireceksiniz. Aksi takdirde geri dönmenize gerek yok. Ayrım sorun sayfa 258. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Belsunuz. BELSUNCE. Alcazar. ALCAZAR. Belle Époque. BELLE. EPOQUE. Bibliothèque historique. BIBLIOTHEKE. HISTORIKE. Metamorphosis. METAMOR. POSES. Ars Amatoria. ARSAMATORIA. Eveş. EVECHE.